Herkese merhabalar. Evreka'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Hüseyin Atala. Bugün Seda ve Emre ile beraberiz. Kendilerinden haberleri alacağız. İlk olarak Seda'nın haberiyle başlıyoruz. Haberimiz Japonya'dan. Beyindeki dopamin fizyolojisiyle ilgili. Seda, seni dinliyoruz.
Selam Hüseyin. Bu çalışmada bilim insanları beyin sinyalleri ile dopamin arasında yeni bir bağlantı buldular. Genellikle beyin sinyallerini çok hızlı, daha kısa sürede işleniyor ve dopamin de bu beyin sinyalleri üzerinde güçlü bir etkisi olduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar yeni bir teknoloji kullanarak beyin aktivitelerini yakından inceliyor ve dopamin seviyelerindeki küçük doğal değişikliklerin beyin sinyallerinin ne kadar hızlı işlendiğini aslında etkilemediğini keşfediyor. Dopaminin beyin sinyallerini ve beyinde gerçekleşen bazı nörolojik hastalıkları nasıl etkilendiğini daha iyi anlamak için bilim insanları yeni bir teknoloji geliştirdi ve bu teknoloji beyindeki hem elektriksel hem de kimyasal sinyalleri aynı anda kaydedebiliyor. Araştırmacılar beynin belirli bir bölgesinde dopamin seviyelerini değiştirmenin beyin hücrelerinin sinyal gönderme şeklini nasıl etkileyebileceğini keşfediyor. Bu bulgular makine öğrenmesi kullanılarak da aynı zamanda doğrulandı. Ekip ayrıca dopamin nöronlarının aktivitesini kontrol ederken beyin bölgesindeki dopamin ve beyin aktivitesini de aynı anda gözlemleyebilmek için optogenetik adı verilen bir yöntem kullandı. Araştırmacılar ilk olarak dopaminin beyninde serbest bırakılmadığında beyin aktivitesinde bir sorun olmadığını buluyor. Hatta dopaminin normal seviyelerde, mesela yemek yerken veya hani gündelik hayatta normal bırakıldığı zamanda bile beyin aktivitesinde sadece küçük veya tutarsız değişiklikler olduğu gözlemleniyor. Fakat çok daha fazla dopamin serbest bırakıldığında, yani normal seviyenin 5 katından fazla, beyin sinyallerinin işlenmesinde de önemli bir etki olduğu gözlemleniyor. Bu, belirli beyin süreçlerinde dopaminden daha önemli olabilecek başka faktörlerin de olduğunu gösteriyor. Bu da önceki teorilerden farklı bir bulgu. Araştırma ekibinden Profesör Lee Kwan, bu çalışmanın yiyecek ödüllerinden gelen dopaminin belirli bir beyin bölgesindeki beyin aktivitesini hızla şekillendirmede küçük bir rol oynadığını ilk kez gösterdiğini söylüyor. Bu da kısa süreli olarak beyin aktivitesinin dopaminden ziyade diğer dış beyin sinyalleri tarafından etkilenebileceğini gösteriyor. Araştırma ekibi zamanla ilişkili olarak dopaminin karmaşık fizyolojisini ve uzun vadeli katkısını aydınlatmak için de çalışmalarını devam ettiriyor.
Bu çalışma bize şunu gösteriyor. Aslında Parkinson ve diğer demans türleri için güzel bir tedavi yolu, güzel bir başlangıç olabilir bu çalışma diyebiliriz aslında. Evet, sıradaki haberimizi Emre anlatacak. Emre bize yapay zekalar hakkında konuşacak. Emre, sendeyiz.
Bu haberimiz MIT'den geliyor. MIT'deki bazı araştırmacılar büyük dil modellerini daha verimli bir şekilde kalibre etmek için termometre adı verilen yeni bir teknik geliştirmişler. ChatGPT gibi büyük dil modelleri çeşitli görevlerde insan dilini anlamak ve üretmek için çok miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş yapay zeka modelleri aslında. ChatGPT'yi böyle tanımlayabiliyoruz. Tek bir göreve özgü olan geleneksel yapay zeka modellerinin aksine bu büyük dil modelleri oldukça esnek denilebilir. Ancak yanlış cevaplarda aşırı güven sorunu yaşayabiliyorlar. Podcast'imizi dinleyen ChatGPT kullanıcıları zaten bu durumun farkındadır. ChatGPT'ye bir soru sorduğumuzda çoğu zaman kesin bir cevap veriyor. Ancak verdiği cevap doğru olmayabiliyor. Geliştirilen bu termometre tekniği güven seviyelerini ayarlamak için geniş dil modellerinin üzerine daha küçük bir yardımcı model ekleyerek bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Yöntem bize verilen cevabın ne kadar doğru ve tutarlı olduğunu ortaya koyarak yapay zekaya olan güvenimizi artırmayı amaçlıyor. Bu yöntem benzerlerinin aksine daha az güç tüketimi sunuyor bizlere ve yüksek doğruluğu koruyarak yapay zeka yanıtlarını daha güvenli bir hale getiriyor.
Evet Emre, teşekkür ederiz bu güzel haberin için. Aslında şunun gibi görebiliriz, önümüzde bir gerçek var. Gerçek şu, ChatGPT gibi yapay zekalar aslında bu yüksek güvenilirlik oranlarını sağlayarak bizim işlerimizi daha da kolaylaştıracak. Ne gibi? belki de araştırmalarımız daha da hızlanacak. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Kesinlikle. Mesela ben gündelik hayatımda da belli bir konuda araştırma yaparken çok fazla kaynak tarayabiliyorum ve çoğu da aslında gereksiz olabiliyor. ChatGPT bizim beynimize göre daha hızlı verileri okuyabildiği için aslında verileri daha hızlı okuyabildiği için bize daha net bilgiler sunabilir. Yani büyük bir veri setindeki bilgiyi daha kısa sürede daha saf bir şekilde bize vererek ilerideki araştırmalarımızı önemli ölçüde kolaylaştırabilir.
Kesinlikle. Tekrardan teşekkürler Emre. Bir sonraki haberimiz Seda'dan. Yine Japonya'dan bir haber. Su arıtma için bitkilerden ilham alan polimerler hakkında konuşacaksın galiba. Dinliyoruz.
Evet, tekrardan Japonya'dan haberlerle karşınızdayım. Gerçi Japonya'da değilim ama neyse. Araştırmacılar...
Belki VPN ile Japonya'da olabiliriz.
Evet. Araştırmacılar suyu temizlemek için bir bitki proteininden ilham alarak özel bir malzeme geliştiriyor. Bu malzeme doğal bir filtre gibi çalışarak kirli sudaki zararlı metallerin yakalanmasını sağlıyor ve suyu içilebilir hale getiriyor. Bu malzeme belirli bir seviyedeki tehlikeli metalleri seçerek çıkarttığı için de suyu temizlemek için yeni bir yöntem olarak ortaya çıkıyor aslında. Günümüzdeki mevcut su arıtma yöntemleri büyük miktardaki suyu çok iyi temizliyor fakat zararlı metalleri hedeflemiyor. Bu yüzden de verimlilik düşüyor. Bitkideki bu özel protein ise bu sorunu yaşamıyor ve zararlı metal iyonlarını hücreye zarar vermeyecek bir şekilde başka bir yere taşıyor. Böylece suyu daha fazla içilebilir hale getiriyor. Araştırmacılar bu proteinin bunu nasıl başardığını anlamak için bazı testler yapıyor ve temel bileşenlerini inceliyor. Bu şekilde de nasıl belirli iyonları hedefleyip bağladığını görüyorlar. Burada iki önemli bileşen buluyorlar, karboksilat ve tiol. Bu bileşenlerle yeni bir malzeme üretiyorlar ve bunu da çok küçük boncuklar ve zarlar üzerine yerleştiriyorlar. Bu da malzemeyi çok küçük bir alanda yoğunlaştırmalarını sağlıyor. Böylece de kirli suyu bu yeni malzemenin üzerinden geçirdiklerinde suyu 1 saat içinde içilebilir hale geldiğini gözlemliyorlar. Karboksilat ve tiol bileşenlerinin malzemenin başarısındaki rolü çok önemli aslında. Malzemeyi çok küçük bir alana sıkıştırmak ve akışkan bir sistem oluşturmak için malzemenin kapasitesini arttırıyor bu iki bileşen. Bu sistem zararlı iyonlara yüksek özel bir ilgi gösteriyor ve sağlık için önemli olan magnezyum, kalsiyum gibi metal iyonlarına da dokunmuyor. Böylece bu yeni malzemenin aslında civa gibi iyonlara da yüksek bir çekim gösterebiliyor ve bu da diğer ağır metal temizlenmesinde de etkili olabileceğini gösteriyor.
Teşekkür ederiz Seda.
Yani aslında bu buluş ileride temiz su kaynaklarına olan ulaşımı da artırabilir mi hocam?
Yani kesinlikle öyle. Aynı zamanda su kirliliği nedeniyle oluşan durumlarda da kullanılabileceğini ben düşünmekteyim. Yani sonuçta bir tek bu zararlı metalleri değil, ağır metalleri de arıtabileceğini gösterdiğini söylüyor çalışma. Ve bu da büyük bir ölçüde hem içilebilir suyu hem de su kaynaklarının temizlenmesinde önemli bir yere sahip olabileceği ne gösteriyor?
Evet, o zaman şunu diyebilir miyiz Seda? Bu buluş su arıtmada verimliliği artıran bir buluş.
Kesinlikle öyle. Çünkü daha önceden bahsettiğim gibi mevcut sistemler büyük miktardaki suyu arıtıyor. Fakat bu zararlı kimyasalı, zararlı metalleri uzaklaştırmıyor. Bu da düşük verimlilikle sonuçlanıyor. Fakat bu yöntemle zararlı metaller de, zararlı kimyasallar da arındığı için verimlilik yükseliyor.
Anladım. Çok teşekkür ederim size de verdiğin cevap için. Şimdi bir sonraki haberimizi Emre sunacak. Bir sonraki konumuz antiproton. Bize neler anlatacaksın?
Hüseyin, şimdi son haber benden gelecek. Proton kelimesini az çok herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Proton bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü bir parçacık aslında. Antiprotonlarsa protonlarla aynı kütleye sahip ancak negatif yüklü parçacıklar. Peki antiprotonları nasıl inceleyebiliyoruz veya niye incelemek istiyoruz? Antiprotonları manyetik alanlara hapsederek ve kontrollü ortamlarda davranışlarını gözlemleyerek inceliyoruz. Bu alanda yapılan yeni çalışma ise şöyle. CERN'deki Bayes işbirliğinden araştırmacılar antiprotonları soğutmak için gereken süreyi 15 saatten sadece 8 dakikaya düşüren Maxwell'in Damon soğutma çift tuzağı adı verilen yeni bir teknik geliştirdiler. Araştırmacılar bunu iki Penning tuzağını tek bir cihazla birleştirerek başardılar. Bu tuzak yalnızca en soğuk antiprotonları hedefli bir şekilde hazırlamayı ve bundan sonraki ölçümler için kullanmayı mümkün kılıyor. Bunu yaparken aslında daha sıcak parçacıklar reddediliyor diyebiliriz. Bu da daha sıcak antiprotonları soğutmak için gereken süreyi ortadan kaldırıyor. Bu hızlı soğutma antiprotonları daha etkili bir şekilde incelemeyi mümkün kılan bir soğutma. Peki neden antiprotonları gözlemlemek istiyoruz? Sebebi şu. Madde parçacıkları ve bunlara karşılık gelen antimadde parçacıkları tam olarak aynı ağırlığa sahip midir ve tam olarak aynı manyetik momentlere sahip midirler yoksa çok küçük farklar var mıdır? Bu ve bunun gibi pek çok soruya yanıt vermek için geliştirilen bu yeni tekniğin ismini ileride daha çok duyacak gibiyiz.
Emre, haberin için teşekkür ederiz. Şimdi sana bir sorum olacak. Bize başka ne faydalar sağlıyor antiprotonların daha hızlı soğutulması?
Antimaddenin özellikleri hakkında aslında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Antimadde dediğimiz şey bize şu an yabancı geliyor denilebilir aslında. Ve şöyle bir olay da var. Madde miktarı aslında antimadde miktarından daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu ve bunun gibi pek çok özellik bu ve bunun gibi araştırmalar sayesinde açıklığa kavuşabilirler.
Teşekkür ediyorum. O zaman yavaştan kapatalım. Evet, Evreka'da sizlere aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşça kalın. Bilimle kalın.